Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRD FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programımızı açıyor ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere Osmanlı Devleti'nin muazzaf ve devamlı ordusu, muhafız alayı olan, ağır piyade alayı olan Yeniçerilere maaş nasıl verilirdi? Bu maaş verilirken ne gibi merasimler yapılırdı? Yani ulufe tevziği nasıl olurdu? Ondan bahsetmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin muazzaf ve daimi ordusuydu Kapıkulu askeri. Yani ağır piyade alayıydı Yeniçeriler. Topçu, cebeci, top arabacısı vesaire ocakları vardı ve süvarileri vardı. Bunlara 3 ayda bir maaş verilirdi. Bu maaşa ulufe veya mevacip denirdi. Mevacip, Arapça maaşlar demektir. Ulufe ise alaflar, yani ata verilen arpalar manasına, at yemi manasına gelir. Yani verirken bile bir nezaket vardır. Yani askere verilen maaş değil de ata verilen arpa manasına. Çünkü şark dünyasında bir işi para karşılığı yapmak biraz ayıptır. Bu parayı da bu şekilde kamufle ederek verme adeti vardır. Nitekim ileri gelen devlet görevlilerine verilen emekli maaşlarına da arpalık denirdi. Yani biz ancak sizin atınıza arpa veririz. Bu para size layık değil manasına gelen bir usul bu. Değerli dinleyiciler, askere 3 ayda bir maaş verme usulü Selçuklulardan geliyor. Daha sonra tabi Selçukluların varisi olduğu için Osmanlılarda da askere 3 ayda bir maaş verilmiştir. Osmanlılarda resmi sene kameri aylardan mürekkep hicri yıl idi. Ve 3 ayda bir verilen ulufe o ay isimlerinin ilk ve son harflerinden mürekkep kelimelerle anılırdı. Şöyle ki Muharrem ayında verilen yılın ilk 3 aylık ulufesinin adı Muharrem, Safer ve Rebiül Evvel aylarının ilk harflerinden teşkil olunmuş olan Masar kelimesiydi. İkinci 3 aylık ulufe Rebiül Ahir, Cemaziyel Evvel ve Cemaziyel Ahir aylarına şamil Receç idi. Üçüncü ulufe Recep, Şaban aylarının ilk ve Ramazan ayının son harfinden mürekkep Reşen ve dördüncü ulufe de Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarının son harfinden hasıl olmuş olan Lezez diye adlandırılmıştı. Değerli dinleyiciler, ilk zamanlarda askerin mevacibi maaşları muntazaman ve zamanında verilirdi. 17. asırdan sonra devlet mali güçlüklere ve zaafa düşmüştür ve bu intizam bozulmuştur. İşte bu sebeple asker ulufesinin zamanında verilememesi kanlı isyanlara yol açmıştır bazen. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda Acemi Ocağı'ndan Yeniçeri Ocağı'na geçenlere iki akçe ulufe tahsis olunurdu. Bu arada şunu da bildirelim ki değerli dinleyiciler, Orhan Bey zamanında kesilen ilk akçeler 5,75 gram gümüşe muadildi. Zamanla gümüşün ayarı düşmüş ve 16. asır ortalarında 3,5, aynı yüzyılın sonunda 2,5 grama kadar inmişti. 17. asırda ise züyuf denilen ve içindeki gümüş miktarı 1 gram, hatta bundan aşağı akçeler alıp yürümüştü. Altın fiyatı bu yüzden alabildiğine fırlamış, pahalılık artmış, iktisadi krizler ve bunun neticesi olarak bir takım kargaşalıklar yaşanmıştır. Yeniçeri Ocağı'na girenlere iki akçe ulufe tahsisi 16. asrın sonuna kadar devam ettikten sonra bu miktar 3 akçeye çıkarılmıştı. Kapıkul askeri, yani Yeniçeri piyadeleri ve süvarileri zamanla ve bilhassa harpler ve cüluslar, tahta çıkmalar dolayısıyla terakki adı verilen zamlara da nail olurlardı. 16. asır başlarında zabitler, subaylar hariç ocakta en yüksek yevmiye 5 akçe iken, yani günlük, zamanla bu artmış, aynı asrın, yani 16. asrın sonlarında 8 akçeye çıkmış. Sonraları biraz yukarıda bildirdiğimiz sebeplerle akçenin tedricen kıymetini kaybetmesi üzerine 12 akçeye kadar yükselmişti. Kapıkul askerine ulufe tevziği muayyen bir merasime tabiydi değerli dinleyiciler. O gün Galebe Divanı denilen fevkalade bir divanı Humayun toplantısı olurdu. Eğer yabancı devletlerden gelme elçi varsa onlar da aynı gün divanda sadrazamla buluştururlardı. Yeniçerilerin maaşları sarı meşin torbalara konurdu. Divan günü mehterler bunları divanhaneye taşıyıp sadrazamla öbür vezirlerin önündeki masanın üzerine onar onar dizerlerdi. Bu sırada divan müzakereleri devam ederdi. Bu müzakereler sona erince sadrazam maaşın dağıtılmasına müsaade edilmesi için padişaha bir telhis, yani kısa bir müzekkere, maruzat tezkeresi gönderirdi. Padişah da bu telhisin üzerine, telhis özet demektir, üzerine maaşın verilmesine dair hattı humayununu yazıp iade ederdi. Bu haber Muhızır Ağa vasıtasıyla Ocaklı'ya bildirilir, onlar da hazırlanırlardı. Bundan sonra büyük ruznameci defterdarın yanında durup ulufe alacakları sırayla okurdu. Başta Yeniçeriler olmak üzere bütün Kapıkulu ocakları, yani topçular, toparavacıları, cebeciler, Kapıkulu süvarileri ilahir hepsi yoklama edilirdi. Ulufeler her bölük veya ortaya göre ve bunların mevcudu hesaplanıp ayrı ayrı keseler içine konmuş bulunurdu. Yeniçeriler sarayın orta kapısında beklerler, sadrazamla divan erkanını selamlarlardı. Mütakiben Yeniçeri ketüdası ile ocak ağaları gelip sadrazamın eteğini öperler, onların gelişinde ise divan halkı ayağa kalkarak karşılarlardı. Ocak ağaları ulufe tamam verilinceye kadar el pençe divan dururlar, tevziat sona erince gene etek öpüp giderlerdi. Ulufenin dağıtılmasından evvel Yeniçerilere saray mutfağından pilav, çorba ve zerde verilmesi kanundu. Yalnız Ramazan aylarında bunların yerine söğüş verilirdi iftariyelik olarak. Bu saydığımız yemekler Babüssade denilen iç kapının önüne konurdu. Kubbe altının önünde bekleyen başçavuş elbisesinin eteğiyle işaret eder etmez Yeniçeriler koşarak yemeklerini alıp saray avlusunda yerlerdi. Eğer herhangi bir meseleden dolayı küskün iseler verilen yemeği yemezler ve bu hal ekseriya bir ayaklanmanın başlangıcı olurdu. Onun için yemekleri itaatlerine alamet sayılır ve derhal şükür kurbanları kesilirdi. Yemekten sonra ise gene gelip orta kapıda dururlardı. Bu sırada Yeniçeri Ocağı'nın başçavuşu kubbe altı önünde ayakta durarak kollarını göğsünde çaprazvari kavuşturup yüksek sesle şu gülbanki okurdu. Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran. Eyvallah eyvallah. Kahrımız kılıncımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar, Gülbank-ı Muhammedi, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Sultanımız, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Demine devranına hu diyelim. hu. Başçavuş hu çekince bütün asker de buna iştirak ederdi. Hu çekmek Allah'ın zikridir malum. Bundan sonra A bölüklerinden itibaren maaşın dağıtılmasına başlanırdı. Başçavuş evvela birinci A bölüğü diye bağırır, bölüğün karakullukçusu burada diye cevap verir. Başçavuş haydi der demez, bölüğün halkı koşup kendileri için ayrılmış keseleri kaparak omuzlarını alırlar ve alayla kışlalarına götürürlerdi. A bölüklerinden sonra cemaat ortaları sırayla ulufelerini aynı tarzda alırlar. Yalnız 65. yaya ortasına gelince başçavuş bu ortayı 3 kere çağırır. Üçüncüsünde yoktur cevabı verilince o da yok olsun diye bağırırdı. Neden? Bunun sebebi Genç Osman diye tanılan Sultan II. Osman'ın bu ortaya ve bu ortanın namusuna sığındığı halde fena muamele görmesi ve bu orta tarafından öldürülmeye teslim olunmasıydı. Bu yüzden 65. yaya ortasının adı Kütük'ten silinmişti. Ulufe dağıtıldıktan sonra değerli dinleyiciler, padişah tarafından sadrazama bir kürkle bir hilat ve defterdara bir hilat giydirilir, sonra bütün divan halkı huzura çıkarlardı. Sadrazamla defterdar yer öperler, öbür vezirler ise padişahı selamlamakta iktifa ederlerdi. Hilat ve kürk giydirmek değerli dinleyiciler, günümüzdeki şilt ve madalya takmanın Osmanlılardaki muadili idi. Değerli dinleyiciler, ulufe keseleri kışlalara geldikten sonra ertesi günü her oda toplanarak en kıdemlilerinden itibaren maaşları dağıtılırdı. Her nefer çorbacısının yani subayının önüne gelerek hüviyetini gösterir ve parasını alırdı. Çorbacı mesela İbrahimoğlu Ahmet Üsküplü şu kadar akçeye müstahak diye seslenir ve hüviyetini ispat eden nefere say, al, git derdi. O da sayıp alırdı. Ulufe keseleri kışlaya gelince mutlaka bir kere sayılır, fazla çıkarsa iade olunur, noksanı hazineden alınırdı. Hazineden bir akçe fazla alınması çok fena ve çok aşağılık bir hareket sayılırdı. Yeniçeriler bunu katiyen irtikap etmezlerdi. Teşkilatlarının en bozuk zamanlarında bile buna tenezzül etmemişlerdir. Her ulufe dağıtılışında ocağa terakki adıyla 300 akçe verilir, bu para bütün odalara dağıtılır. Bugünkü ikramiyeler gibi. Ve buralarda en kıdemli ve layık görülenlere buçuk akçe adıyla yarımşar akçe zam verilirdi. Bundan başka, odalarda münhal vuku buldukça yevmiyeler oda halkı arasında bölüşülürdü. Yalnız mahlullerin yani boşların hepsi değil, bir kısmı taksim olunur, bir kısmı da hazineye kalırdı. Değerli dinleyiciler, Osmanlı padişahları ananeye göre Yeniçeri Ocağı'nın 1. A bölüğünde korucu olarak yazılıydılar. Ulufenin dağıtılmasından birkaç gün sonra padişah, Yeniçeri kılığında olarak yanında Yeniçeri ağası ve mayyet olduğu halde A bölüğü kışlasına gidip taht odasında oturup 40 akçeden yevmiyesini kul ketidasından alırdı. Sonra bunun üzerine bir avuç altın ilave ederek çuadar ağa vasıtasıyla askere dağıttırırdı. Padişahların Yeniçeri kütüğünde isimleri teşrifattan ari olarak mesela Sultan 4. Mehmet'in adı Mehmet bin İbrahim. Mesela Sultan 2. Osman'ın adı da Osman bin Ahmet şeklinde yazılıydı. Yeniçeri Ocağı'nın Ulufe Tevziyi Ekseriya bütün bir gün sürer ve süvari bölükleriyle topçu, cebeci vesaire ocakların maaş alması ertesi güne kalırdı. Bütün ulufe tamamlandıktan sonra muhasebe yapılır ve devir biterdi. Bunun üzerine teşekkür yollu sadrazama bir hat-ı humayun ile devir kürkü denilen samur kürk ve mücevherli hançer gönderilirdi. Bunlar vezire çuadara, yani padişah yaveri vasıtasıyla ve merasimle tevdi olunurdu. Sadrazam da çuadaraya bir atla muayyen bir bahşiş ve maiyetinde gelenlere keseler içinde keza bahşişler verir. Bu surette ulufe tevzi merasimi sona ermiş olurdu. Her maaş tevziinde kapı kulu askerine darphaneden yeni çıkmış bir miktar çil para verilmesi kanundu. Bu para bir kısmı vacipte 50 bin kuruş tutardı ki akçe hesabıyla 4 milyon kadar akçeye bedeldi. Değerli dinleyiciler, bütün bu anlattığımız merasim 1612 senesinde Nasuh Paşa'nın sadareti esnasında ihdas olunmuştur. Ondan evvel ulufenin hepsi birden çıkar ve Divan-ı Humayun'un yanındaki hazine önünde her bölük veya ortanın çorbacısına ve o bulunmadığı takdirde oda başısına verilirdi. Keselerin ağzı bağlı bulunur, ruznameci, veznedar ve yeniçeri katibinin huzurunda teslim edilirdi. Torbaları alan çorbacılar veya oda başılar sadrazam ile diğer divan halkının önünden geçerlerdi. Ordu seferde ise merkezde kalmış olan korucu ve oturakların defterleri ayrılarak ulufeleri tevzi olunur, geri kalan kısım orduya gönderilir ve orada sadrazamın önünde aynı merasimle mevacip maaşlar dağıtılırdı. Her ulufe tevziinde padişahların ocak halkına, aralarında müstahak olanlara dağıtılmak üzere 500 akçeye kadar ihsanda bulunmaları da kanundu. Bu para gene zam olarak yarımşar akçe hesabıyla münasip görülenlerin ulufesine eklenirdi. Değerli dinleyiciler, ordu teşkilatının artık tamamen bozulduğu devirlerde ve bilhassa son zamanlarında Yeniçerilerin esame diye anılan, üzerlerinde künyeleri ve maaş miktarları yazılı hüviyet kağıtları bir nevi esham ve tahvilat gibi alınır satılır olmuş ve bu yüzden mevhum şahıslara ait esameler tertip olunup büyük ticaretler elde edilmişti. Ocakla asla alakası olmayan yüzlerce esame sahibi kimseler bunların geliriyle rahatça geçinirlerdi. Nihayet ocağın ilgasıyla bütün bunlar ortadan kalkmış oldu. Değerli dinleyiciler, 1228 senesinde Dicle Nehri ile Fırat Nehri arasındaki Caber Kalesi önünde reisleri Süleyman Şah'ın ölümü yüzünden ikiye ayrılan Kayı aşiretinin Ertuğrul Bey emrinde Anadolu'da kalmayı tercih eden küçük bir kısmından kısa bir zaman içinde koca bir devlet meydana gelmişti. Kayı boyunun Orta Asya'dan Doğu Anadolu'ya gelişleri uzun ve meraklı bir hadisedir. Daha önce bunlardan az çok bahsetmiştik. Fakat bu aşiretin Rumeli'ye geçişi de tarihin gene enteresan hadiselerinden birisidir. Süleyman Şah'ın Caber Kalesi önündeki vefatını müteakip Ertuğrul Bey'in arkasına düşerek Anadolu'da kendilerine yeni bir yurt arayan Kayış aşireti bir gün taraflardan birinin çok zayıf oluşu yüzünden hemen hemen sona ermek üzere olan bir harple karşılaşıyor. Kayı boyu daima zayıflara yardım etmeyi prensip edinmiş olan yiğit kişilerden mürekkep. Bu yiğit kişilerin zayıf taraf lehine harbe karışmaları derhal muharebenin seyrini değiştiriyor. Selçuklu hükümdarı 2. Alaaddin Keykubat'ın askerleri Kayı boyunun yardımıyla muzaffer oluyor. Bu hadiseden sonra bu Selçuklu hükümdarı kendilerine yurt arayan bu kahraman kabileye Domaniç ve Ermenibeli yaylaklarıyla Söğüt kışlağını ve buralın uç beyliğini veriyor. Tarih 1232 miladi 630 hicri yılıdır. Bu tarihten sonra değerli dinleyiciler Kayı boyu Söğüt havalisinde daimi bir cenk hayatı yaşamaya başlamışlardır. Civardaki Rum tekfurlarının yani Bizans valilerinin Türk memleketlerine yaptığı baskınları durdurup bazı Rum şehirlerini ve Rum kalelerini zapt etmişlerdir. Ertuğrul Gazi 1281 senesinde Söğüt'te vefat edince kabilenin başına oğlu Osman Bey geçmiştir. Osman Bey babasının yolundan bir an bile ayrılmamış ve ömrü boyunca civardaki Rum tekfurlarıyla mücadele etmiştir. 1289 yılında Karacahisar'ın zaptından sonra Selçuklu hükümdarı Osman Bey'e bir tuğ, bir aksancak, kös, tavıl, zurna, nakkare, nefir vesaireden mürekkep bir mehter takımı ve bir de berat göndermiştir. Böylece Osmanlı Devleti kurulmuş oluyordu. Beyliği resmen devlet olarak tanıdığını gösteriyor bu Selçuklu hükümdarının. Kısa zamanda Yenişehir, Bilecik, Köprühisar, İnegöl, İnönü, Yarhisar zapt edilmiş ve Karacahisar'da Osman Bey'in namına hutbe okunmuştur. Osman Bey, Bursa, İzmit, İznik kalelerinin oğlu Orhan Bey kumandasındaki ordularla zapt edildiğini gördükten sonra 1324 yılında vefat etmiş, yerine oğlu Orhan Bey geçmiştir. Bir rivayette Bursa'nın fethini görememiş ama az bir zaman sonra Bursa fethedilmiş ve Osman Bey de Bursa'ya defnedilmiştir. Artık Osmanlı Devleti bütün Marmara'nın güney kıyılarına sahip olmuştur ve doğrudan doğruya Bizans'la münasebete başlamıştır. Bizans bu sıralarda çok karışıktı değerli dinleyiciler. İmparator olmak isteyen Kantakuzenos, Aydın oğullarından Umur Bey'in de yardımıyla düşmanlarıyla mücadele halindeydi. Bu sırada bu Kantakuzenos, kızı Teodora'yı Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'e verdi ve onun da yardımını sağlayarak imparator oldu. Orhan Gazi, oğlu Süleyman Paşa kumandasındaki kuvvetleri Çanakkale Boğazı'ndan Gelibolu Yarımadası'na geçilerek kayınpederine fiilen yardımlarda bulundu. Ve nihayet Kantakuzenos da bu Orhan Bey'in yardımlarına dayanarak Bizans tahtına çıktı. Fakat Bizanslar bu yardımları pek çabuk unuttular. Bunun üzerine Orhan Gazi, Osmanlı ordularının ileride Avrupa ortalarına kadar yapacakları seferlerin başlangıcı olmak üzere Rumeli'nin fethedilmesi vazifesini liyakat ve kudretini birçok defalar denediği oğlu Şehzade Süleyman Paşa'ya tevdi etti. Değerli dinleyiciler, Osmanlı müverrihlerine göre, Osmanlı tarihçilerine göre 1357 senesinde Rumeli'nin fethi vazifesini alan Gazi Süleyman Paşa, Şehzade, arkadaşlarından Ece Bey ve Fazıl Beyleri bir gece sandalla Gelibolu'nun kuzeyindeki Çimpe Kalesi civarına çıkararak araziyi tetkik ettirdi ve bir yerli Rum'u yakalattı. Bu yerli Rum'un kılavuzluğunu da temin ederek şimdiki Lapseki ve Çardağ'ın bulunduğu bölgede sığır derilerinden yapılan iki sala 80 cengaver arkadaşıyla beraber binerek sabaha karşı Bola İriskelesi civarında Rumeli'ne ayak bastı. Sabah namazını şimdi Namaztepe ismi verilen yerde kıldı bu kahramanlar ve ahalisi tarlalara dağılmış bulunan Çimpe Kalesi'ni zapt ettiler. Limandaki gemileri de zapt ettikten sonra 3 gün zarfında 3000 dilaveri Rumeli'ne geçirdiler. En meşhur Osmanlı müverrihleri Rumeli'ye geçişimizi bu şekilde anlatıyorlar. Bu anlatışa istinaden halk edebiyatımızda manzumeler düzülmüştür. Ressamlar da 80 kahramanın sallarla Rumeli'ne geçişini tasvir eden tablolar yapmışlardır. Şeyh Mahmud da bu geçiş için velayet gösterip halka suya seccade salmışsın, yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın beytini düzmüştür. Bütün bunlara rağmen Bizans tarihçilerinde başka mütalaları vardır ki onlar Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye sallarla değil muntazam gemilerle geçtiğini söylüyor. Meşhur Mehter Marşı vardır. Düştü Vaktaki Osman diye başlayan. Orada geçtiler Rumeli'ye sal ile arttı şanımız beyti var. Mısrası var. O da buna işaret ediyor ama Bizans tarihçileri Süleyman Paşa gemilerle geçti diyor. Daha Osman Gazi zamanında Marmara sahillerinin muhafazası için Kara Mürsel Bey kumandasında bir ince donanma teşkil edilmişti. Mudanya sahilindeki Kilyos ve şimdiki İmralı ismini alan Kalolimli adaları o zaman zapt edilmişti. Kalolimli adasını zapt eden ve ona kendi ismini veren Aykut Alp'in oğlu Emir Ali Bey'dir ki o isim İmralı'ya dönmüştür. O da Rumeli'yi ilk geçenler arasındadır ve türbesi Gelibolu'da Hamza Bey sahillerindedir. Üzerindeki kitabeye nazaran vefatı da geçiş tarihi olan 758 yani 1357 senesindedir. Anlıyoruz ki bu Rumeli'ye geçişte gemiler de kullanılmış. Bu tarihten sonra değerli dinleyiciler Kantakuzenos'a imparatora yardım için binlerce askerini gemilerle Rumeli'ne geçiren ve karısı Teodora'yı almak için 30 gemiyle askerlerini Silivri'ye gönderen Orhan Gazi'nin Rumeli'yi fethedecek askerlerin Çanakkale Boğazı'nı sığır derisine yapılmış sallarla geçmeleri ne derece hakikate uygundur? Doğrusu bilinmez. Olsa olsa Rumeli ahvalini çok iyi bilen Şehzade Süleyman Paşa düşmanın dikkat nazarını çekmeden kalenin son durumunu öğrenmek ve kılavuz temin etmek için ilk geçen arkadaşlarını kayıkla sallarla geçirmiş olabilir. Bu iş 80 muhariple değil birkaç dilaverle de yapılır şüphesiz. Değerli dinleyiciler, Rumeli'ye geçişin şekli nasıl olursa olsun, Osmanlılar Rumeli'de yerleşmek ve ileride Avrupa ortalarına kadar yapacakları muazzam sefer ve fetihlerin başlangıcı olmak üzere 1357 senesinde Şehzade Süleyman Paşa kumandasında Gelibolu Yarımadası'na çıkarak evvela Çimpe Kalesi'ni zapt etmiş ve orada yerleşmişlerdir. Kısa zamanda Bolayır ve Egzamil kaleleri de zapt edildikten sonra Yarımada'nın en kuvvetli kalelerinden olan Gelibolu alınmıştır. Daha kuzeydeki Malkara, İpsala ve Tekirdağ'da alındıktan sonra Karasi'den, Balıkesir'den akın akın gelen Müslümanlar buralara yerleşmişlerdir. Bu sırada Bursa'da bulunan Orhan Gazi, Şehzade Süleyman Paşa'yı takviye için küçük oğlu Şehzade Murat Bey kumandasında yeni bir orduyu Rumeli'ne göndermiştir. Orhan Bey'in namlı silah arkadaşlarından Hacı İlbey'i, Ece Bey, Fazıl Bey, Evrenosoğlu gibi Türk beylerinin de dahil oldukları bu küçük fetih ordusu kısa zamanda Çorlu'ya ve Edirne'ye kadar dayanmıştır. Bu gidişle Orhan Gazi bütün Trakya'nın fethini ve muzaffer ordularının Bizans surlarına kadar dayandığını da görebilecekti. Fakat ne çare ki her zaman yalnız takdiri ilahi tecelli eder. Bütün Bizans'ı titreten Türk fetih ordularının başkumandanı Şehzade Gazi Süleyman Paşa, Türklüğün, Müslümanlığın kendisine büyük ümitler bağladığı bir sırada, bir av esnasında atıyla beraber bir ağaca çarparak vefat etmiştir. Sene 1359. Bu büyük acıya dayanamamıştır Orhan Gazi ve iki ay kadar sonra teessüründen vefat etmiştir. Fakat Rumeli fütahatı durmamıştır. Şehzade Murat Bey padişah olmuştur Murat Hüdavendigâr ismiyle ve onun kudretli idaresindeki Osmanlı orduları Edirne'yi fethettikten sonra Kosovalara, Tunalara kadar uzanmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın haşmetli orduları da Viyana kapılarına kadar aynı toprakları çiğneyerek ulaşmışlardır. Şehzade Süleyman Paşa'nın cenazesi en çok sevdiği yer olan Bolayır Tepesi'nde bütün Saros Körfezi'ne hakim bir noktaya gömülmüştür. Zaman zaman yapılan ve tamir ettirilen türbesi en son Orgeneral Muzaffer Tuğsavul'un himmetiyle mükemmel bir şekilde tamir ettirilmiştir. Bu suretle lalası ve atıyla beraber bir çatı altında yan yana yatmakta olan büyük kumandan Gazi Süleyman Paşa'nın ve hürmetkar türbedarının servilerle örtülü küçük bir çiçek bahçesini andıran türbeleri bugün de milli kudretimizin sembolü halinde demir kapı geçitlerinin hemen üzerinde büyük bir heybetle ve haşmetle yükselmektedir.
Aslan dan duvar aslan, kan bu vatan, kaldı bize yadigar. Terk edersek lanet etmez, ne bize perverdigar. Terk edersek lanet etmez, ne bize perverdigar. Gireli, gireli, haydi. Haydi dedi, alalım düşmandan eskilerleri.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.